Bu kitabı yazmak cesaret isteyen bir işti. Okumak da aynı şekilde cesaret isteyecektir. Kapsadığı kuramlar ve kanıtlar geleneksel arkeolojinin özenle kurulmuş mozaik yapısına uymadığı için belki bilginlerimizce sözü edilmemesi gereken kitaplar sınıfına sokulacaktır. Geçmişimizi araştırmanın, geleceğimizi araştırmaktan çok daha çekici ve serüvenli olabileceği gerçeği karşısında halk, belki kabuğuna çekilip orada kurduğu dünyada yaşamayı seçecektir. Ne olursa olsun, binlerce, milyonlarca yıl geriye uzanan geçmişimizin tutarsızlıklarla dolu olduğu gerçeği, kesinliğini koruyacaktır. Geçmiş, ilkel dünyamızı, içi adam dolu uzay arabalarıyla ziyaret eden bilinmeyen tanrılarla doludur. Akıl almaz teknik yeteneklerin var olduğu, günümüzde ise ancak bir bölümü yeniden bulunan bilgilerin gizlendiği bir geçmiş. Arkeoloji derseniz, o da tutarsızlıklar içindedir. Çünkü binlerce yıllık elektrik pilleri, platin kopçalı kusursuz uzay giyimleri içinde garip yaratıklar, küçük elektronik beyinlerin bile çözemediği 15 basamaklı sayılar yeni kazılarda ortaya çıkmaktadır. Bunları yapmış olması gereken ilkel insanların böylesine inanılmaz bilgileri nereden elde ettikleri sorusu ister istemez kişinin aklına takılmıyor mu? Tutarsızlıklar din alanında da sürüp gitmektedir. Şöyle ki, bütün dinler sözleşmiş gibi insanoğluna yardım ve kurtuluş vaat ederler. İlkel tanrılar da aynı şeyler için söz verirler. Ama niçin verdikleri sözü tutmazlar, niçin son derece modern silahlarını ilkel insanlara karşı kullanırlar, niçin onları yok etmeyi tasarlarlar? Binlerce yıldır kurulmasına çalışılan inançlar dünyasının artık yıkılacağı düşüncesine alışalım. Birkaç yıllık dikkatli araştırma, hepimizi rahatlatan zihin kurumlarını yerle bir etmeye yetiyor. Gizli toplumların kitaplıklarında saklı duran bilgiler birer birer gün ışığına çıkıyor. Uzay çağı, gizlilikler çağı olma niteliğini yitiriyor ve yıldızları hedef alan uzay yolculukları, geçmişle aramızda kalan uçurumları kapatmaya başlıyor. Tanrılar, rahipler, krallar, kahramanlar bu uçurumun karanlıklarından çıkıyorlar. Geçmişimizi gerçekten eksiksiz öğrenmek istiyorsak onları gizledikleri sırları açıklamaya zorlamalıyız. Bu nasıl yapılabilir? Arkeolojik araştırmaları modern laboratuvarlar üstlenmelidir. Arkeologlar tarihsel yerleşme kalıntılarını üstün duyarlılıklı ölçü araçlarıyla yeniden incelemelidirler. Ve gerçeği arayanlar bütün kurumlara kuşkuyla bakmaya koyulmalıdırlar. 10 bin yıl öncesinin insanı için uzay yolculuğu bir sorun değil, bir gerçekti. Bunun ispatı, karanlık geçmişte tanrıların bıraktıkları ve bugün anlamını çözmeye çalıştığımız sayısız izlerdir. Evet, pek uzak çağlarda uzaylıların dünyamızı ziyaret ettiklerini ileri sürüyorum. Bu dünya dışı akıllı yaratıkların kimler olduklarını ya da hangi gezegenden geldiklerini henüz bilmiyorum. Ancak o çağda yaşayan insansı yaratıkları kitle halinde yok ettiklerine ve yeni, belki de ilk Homo sapiens'i ürettiklerine kesinlikle inanıyorum. Bu iddia tümüyle devrimcidir. Kusursuz gibi görünen zihin kurumlarını temelinden sarsmaktadır. Amacım bu iddianın delillerini gözler önüne sermektir. Kitabım birçok kişinin cesaret vermesi ve işbirliğiyle hazırlanabildi. Son birkaç yıldır yüzümü göremeyen karımı anlayışlılığı için, binlerce mil bana yol arkadaşlığı eden Hans Neuner'e aksamasız ve değerli yardımları için, Doktor Stehlin ve Louis Emrick'e sürekli destek oluşları için teşekkür etmek isterim. Ayrıca bana, bilimsel ve teknik araştırma merkezlerini gezdiren tüm Houston ve Huntsville NASA personeline, Profesör Doktor Werner von Braun, Profesör Doktor Willy Ley ve Bert Slattery'e ve dünyanın çeşitli bölgelerinde benden yardım ve desteklerini esirgemeyen insanlara teşekkürü bir borç bilirim. Erich von Däniken. 1. Bölüm. 20. yüzyıl insanı türünün evrendeki tek örneği midir? Başka yıldızlardan gözümüzle görebileceğimiz örnekler gelmediği sürece bu soruya verilen evet, dünyamız üzerinde insan yaşayan tek gezegendir karşılığı geçerli ve inandırıcı kalacaktır. Ancak son araştırma ve bulgulardan ortaya çıkan gerçekler dikkatle incelendiğinde soru işaretleri ormanının büyüdükçe büyüdüğü görülecektir. Astronomlar bulutsuz bir gecede çıplak gözle 4500 yıldız görülebileceğini söylüyorlar. Küçük bir gözleme ve teleskopu bu sayıyı 2 milyona çıkarabiliyor. Modern yansıtıcı teleskoplarsa Samanyolu'nu oluşturan milyarlarca yıldızın ışığını gözlemciye getirmek gücünde. Ancak evrenin heybetli ölçüleri açısından Samanyolu çok daha büyük bir yıldızlar sisteminin ufacık bir parçasıdır. Bu sistem 20'ye yakın galaksiden oluşur ve yarıçapı 1,5 milyon ışık yılıdır. Ancak böylesine korkunç bir sayıyla anlatılan bu sistem bile elektronik teleskopların gösterdiği nebulaların büyüklüğü karşısında küçücük kalır. Astronom Harlow Shapley, teleskoplarımızın görüş alanı içinde yaklaşık olarak 10 üzeri 20 yıldız bulunduğunu ve bunların binde birinde gezegenler sistemi bulunduğunu tahmin ediyor. Bu tahminin temelinden hareketle söz konusu yıldızların binde birinde hayat için gerekli koşullar olduğunu kabul edersek geriye 10 üzeri 14 yıldız kalıyor. Peki bunların kaçında hayata uygun atmosfer var? Binde birinde mi? Öyleyse 10 üzeri 11 yıldız hayat için gerekli atmosferi taşıyor demektir. Daha ileri giderek bunların binde birinde hayatın ortaya çıktığını düşünürsek şu anda üstünde hayat olan 100 milyon gezegen bulunduğu anlaşılır. Bu hesaplar günümüzün tekniğiyle yapılan teleskopların gösterdiği yıldızlar temel alınarak yapılmıştır. Bu arada tekniğin her gün gelişmeler gösterdiği unutulmamalıdır. Biyokimyacı Dr. Miller'ın varsayımını izlediğimizde hayatın ve hayat için gerekli koşulların bir takım başka gezegenlerde daha çabuk gelişmiş olabileceğini görüyoruz. Bu varsayımı kabul edersek 100 bin gezegende bizimkinden daha gelişmiş uygarlıkların bulunduğunu da kabul etmemiz gerekir. Tanınmış bilim adamı ve yazar Von Braun'un arkadaşı Profesör Doktor Willy Ley, New York'taki konuşmamızda görüşlerini şöyle açıkladı. Yalnız Samanyolu'ndaki yıldızların sayısı 30 milyar kadardır. Günümüz astronomi bilginleri bunların 18 milyarında gezegenler sistemi bulunduğunu kabul ederler. Gezegen sistemleri arasındaki uzaklığın gezegenlerin ancak %1'ine bir yıldız yörüngesine girme olanağı tanıdığını düşünelim. Bu durumda hayatı destekleyecek güçte 180 milyon gezegenle karşı karşıya kalırız. Bunların %1'inde de hayatın gerçekten ortaya çıktığını düşünürsek geriye 1 milyon 800 bin gezegen kalır. Üzerinde hayat bulunan gezegenlerin yine %1'inde Homo sapiens'e eşit akıl düzeyindeki canlıların yaşadığını kabul edersek Samanyolu'nda 18 bin uygarlık olduğu ortaya çıkar. Samanyolu'ndaki yıldız sayısının son sayımlarda 100 milyara çıktığı göz önünde tutulursa, Profesör Ley'in dikkatle yaptığı hesaptaki uygarlık sayısı büyük çapta artar. Ütopik sayıları ya da bilinmeyen galaksileri katmaksızın yapılan yukarıdaki tahmini biraz daha ilerletebiliriz ve 18 bin gezegenin en az %1'inde gerçekten hayat olduğunu ileri sürebiliriz. Dünyaya benzer gezegenlerin var olduğu gerek hesaplar, gerekse bilimsel araştırmalar sonucu kuşku tanınmaz bir duruma gelmiştir. Ancak hayatı destekleyen koşulların ille de dünyanınkilerle özdeş olması gerekmez. Hayatın yalnız dünyadaki koşullar altında geliştiği düşüncesi çoktan çürütülmüştür. Oksijen ve su olmayınca hayat da olmaz inancı tümüyle yanlıştır. Öyle ki dünyamızda bile oksijene gerek duymayan canlılar vardır. Anaerobik bakteri adı verilen bu yaratıklara oksijen öldürücü etki yapmaktadır. Neden uzayda aynı şekilde yaşayan gelişmiş türler bulunmasın? Çalışmalarını pek yakın tarihlere kadar dünyamız üzerinde yoğunlaştıran araştırmacılar, gezegenimizi hayat için ideal olarak nitelendirmişlerdir. Bol bol suyu, tükenmeyen oksijeni, organik yollarla kendiliğinden yenilenen doğası ve ne çok sıcak ne çok soğuk iklimiyle dünyamız bu niteliği hak eder görünüyordu. İyi ama hayatın doğuşu ve gelişmesi böylesine katı kurallarla sınırlandırıldığında ortaya çıkan şaşırtıcı durumlara ne demeli? Bilginler dünyada 2 milyona yakın değişik canlı türünün bulunduğunu tahmin ediyorlar. Bunların 1 milyon 200 bini bilimsel olarak tanınıyor. Ancak tanınanlar içinde birkaç bin türün bugün geçerli kurallar gereğince yaşamaması gerekiyor. Bu durumda hayat için gerekli koşulları belirleyen yasaların yeni baştan ele alınıp incelenmelerinden başka çıkar yol yoktur. Normal olarak yüksek radyoaktiviteli suların mikroptan arınmış olacağı düşünülebilir. Ne var ki bir takım bakteri türleri nükleer reaktörleri çevreleyen öldürücü sularda yaşamayı başarmışlardır. Doktor Siegel'in yaptığı bir deney ise korku vericidir. Siegel, Jüpiter'in atmosferini laboratuvarında yaratarak bir takım bakterileri burada üretmeyi denemiştir. Bilindiği gibi Jüpiter'in atmosferi bizim anladığımız biçimde hayat için hiçbir uygunluk göstermemektedir. Bununla birlikte Siegel'in bakterileri amonyak, metan ve hidrojene rağmen ölmemiş ve üremelerini sürdürmüşlerdir. Bristol Üniversitesi entomolojistlerinden Hinton ve Bloom'un deneyi de aynı oranda ürkütücüdür. Bu bilim adamları bir tatarcık türünü birkaç saat 100 santigrat derecede ısıda kuruttuktan sonra uzay kadar soğuk olan sıvı helyumu atmışlardır. Daha sonra yüksek ısı vererek doğal hayata döndürdükleri hayvancıklar hiçbir şey olmamış gibi yaşamalarını sürdürmüşlerdir. Hatta sağlıklı yavrular bile doğurmuşlardı. Bunların dışında yanardağlarda yaşayan, taş yiyen, demir üreten bakteri türleri de tanınmaktadır. Soru işaretleri ormanı büyüdükçe büyümüyor mu? Birçok araştırma merkezinde deneyler sürdürülürken hayatın hiçbir zaman dünyamız koşullarıyla sınırlandırılamayacağının delilleri de artmaktadır. Dünya yüzyıllar boyu yer küreyi yöneten koşullar ve yasalar çevresinde dönüp duruyor. Bu inanış, alışılmış ölçü ve düşünce sistemlerini benimseyen araştırmacıların gözlerine her şeyi bulanık ve titrek gösteren bir gözlük gibi yerleşti. Uzay incelenirken de çıkarılamayan bu gözlük yüzünden çağ açan düşünürlerden Teilhard de Chardin uzayda ancak hayalin gerçek olabileceğini ileri sürdü. Eğer başka gezegenlerde yaşayan akıllı yaratıklar da bizim gibi düşünüyorlarsa kendi hayatları için gerekli koşulları bütün evren için geçerli sayıyorlar demektir. Böylece bizim anladığımız biçimde bir hayat için kesinlikle öldürücü olan -150-200 derece ısıda yaşayan yaratıklar evrende hayat izi ararken -150 dereceyi de birlikte arayacaklardır. Tıpkı bizim geçmişimizi aydınlatmaya çabalarken kullandığımız mantık gibi. Şu ya da bu zamanda ortaya çıkan her atak düşünceye ütopya gözüyle bakılır. Ama günlük gerçekler arasına giren ütopyalar sayılamayacak kadar çoktur. Burada verilen örnekler en uzak ihtimalli türden olmakla birlikte, bugün kavramakta güçlük çektiğimiz bir takım kavramlar açıklanınca gerçek durumuna gireceklerdir. O zaman tüm engeller yıkılacak ve insan evrenin gizli tuttuğu bilgilere bir adım daha yaklaşacaktır. Gelecek kuşaklar evrende bugün hayal edemediğimiz ölçüde değişik türden canlılar bulacaklar. Biz orada olmasak bile evrendeki tek akıllı yaratık olmadıklarını, hele hiç de en eski yaratık olmadıklarını kabul edeceklerdir. Yaşı 8 ya da 12 milyar olarak bilinen evrenden kopup gelen göktaşları, mikroskoplarımızın altına organik bileşenlerin izlerini getirmektedirler. Milyonlarca yıllık bakteriler yeniden hayat kazanırken uzaydaki sayısız güneşlerden çıkan sporlar boşluğu aşarak gezegenlerin çekim alanına kapılmaktadırlar. Milyonlarca yıldır süregelen dönemlerde yeni hayat türleri yaratılmakta ve gelişmektedir. Bu arada yerkürenin her yanından toplanan sayısız taş örneklerin incelenmesi, dünyamızın 4 milyar yıl önce meydana geldiğini ortaya çıkarmıştır. Ne var ki bilimin tek bildiği şey 1 milyon yıl kadar önce insanı andırır bir şeyin dünyada yaşadığıdır. Ve dev zaman nehrine ağır çalışmalar, büyük serüvenler ve geniş çapta merak karşılığında kurduğu baraja ancak 7000 yıllık bir insanlık tarihi toplayabilmiştir. Evrenin milyarlarca yılla ölçülen geçmişi karşısında bu sayı gülünç kalmıyor mu? İnsanın bugünkü durumuna gelebilmesi için 400 bin yıl geçmesi gerekmişti. neden başka gezegenler bize benzeyen ya da benzemeyen varlıkların gelişmesi için daha elverişli koşullar sağlamamış olsun? Neden başka bir gezegende bize eşit ya da bizden üstün rakipler bulunmasın? Bir takım kestirme karşılıklarla bu sorular hasır altı edilemez. Geçmişte yıkılmaz görünen yasalara bugün gülündüğü unutulmamalıdır. Söz gelişi yüzlerce kuşak dünyanın düz olduğu inancındaydı. Binlerce yıl güneşin dünyanın çevresinde döndüğü ileri sürüldü. Bugün bile Samanyolu'nun merkezinden 30 bin ışık yılı uzakta sıradan minicik bir gezegen olduğu ispatlandığı halde dünyanın her şeyin merkezi olduğuna inananlarımız var. Uzay araştırmalarında elde ettiğimiz bilgiler evren karşısındaki küçüklüğümüzü ve değersizliğimizi çoktan ortaya koymuştur. Ancak geleceğimizin evrende gizli olduğu gerçeği değerinden bir şey yitirmemiştir. Geleceğe şöyle bir bakmadan geçmişi tarafsızlık ve içtenlikle araştırma gücünü bulabileceğimizi sanmıyorum. İkinci bölüm. Tüm bilim kurgu yazarlarının büyük babası sayılan Jules Verne bugün dünyaca ünlü bir yazardır. Fantazileri çoktan bilim kurgu olmaktan çıkmış, 80 günde yapılabileceğini düşündüğü dünya çevresindeki yolculuk astronotlarca 86 dakikaya indirilmiştir. Biz de bu ileri görüşlü yazarın yöntemini izleyerek uzay gemisiyle ileride yapılacak bir yolculukta neler olabileceğini düşünmeye çalışalım. Elbette sözünü ettiğimiz yolculuğun gerçekleşmesi, Jules Verne'in düşlerinin gerçekleşmesinden çok daha kısa bir süre alacaktır. Bununla birlikte uzay gemimizin 150 yıl sonra bilinmeyen bir yıldıza gitmek için dünyadan ayrıldığını düşünelim. Gemimiz deniz aşırı gemiler büyüklüğünde ve 99.800'ü yakıt olmak üzere 100 bin ton kalkış ağırlığında olsun. İmkansız mı? Hiç sanmam. Daha bugünden parça parça yörüngeye sokulan uzay gemileri dünya çevresini dolaşırken birleştirilebiliyor. Hem bu birleştirme işlemi 20 yıldan az bir süre sonra gereksiz kalacak. Çünkü Ay'a inecek dev gemileri yerde hazırlamak bir sorun olmaktan çıkacak. Üstelik yarının roket atma işlemi için sürdürülen temel araştırmalar tam yolda ilerliyor. Bu araştırmalardan anlaşıldığına göre geleceğin roket motoru gücünü nükleer enerjiden alacak ve ışık hızına yakın bir hıza ulaşacak. Aynı alandaki yeni atılımlar arasında uygulama imkanı basit parçalar üzerinde yapılan fiziksel deneylerle ispatlanan foton roketi de var. Gövdesinde taşıdığı yakıt roketi ışık hızına öylesine yaklaştırıyor ki göreliliğin her etkisi özellikle fırlatıldığı yerle kendisi arasındaki zaman farkı açıkça görülebiliyor. Roket çalışınca yakıt elektromanyetik radyosuna dönüşüyor ve salkım biçimi bir itici güç olarak ışık hızıyla gövdeden ayrılıyor. Teorik olarak bu sistemle donatılmış bir uzay gemisinin ışık hızının %99'una ulaşması gerekir. Ve bu hız Güneş sistemimizin sınır kapılarını ardına kadar açmak için yeterlidir. Akıllara durgunluk veren bir düşünce. Ancak yeni bir çağın bel kemiği sayılabilecek olan 20. yüzyıl insanı, büyük babasının tanık olduğu ve akıl almaz bulduğu tren, elektrik, telgraf, otomobil ve uçak gibi teknolojik gelişme ürünlerinin bugün olağanüstü bir yanı kalmadığını aklından çıkarmamalıdır. Aynı şekilde kendisi de ilk radyo yayınlarına, renkli televizyondan izlenen ilk uzay yolculuklarına ve dünya çevresinde dönüp duran uydulara tanıklık etmiş, herhalde birçoğunu akıl almaz bulmuştu. Kuşkusuz onun çocuklarının çocukları gezegenler arası yolculuklara çıkacaklar ve üniversitelerin teknik bölümlerinde kozmik araştırmalar yapacaklardır. Gelelim hedefi uzak bir yıldız olan uzay gemimizin yolculuğuna. Her şeyden önce gemi tayfasının vakit öldürmek için ne gibi yollar tuttuğunu düşünmeye çalışalım. Çünkü Einstein'ın izafiyet teorisine göre ışık hızının hemen altında yol alan bir uzay gemisinde zaman dünyada kalanlara göre çok daha yavaş geçer. İnanılmaz gibi görünüyor ama uzay gemimiz ışık hızının %99'una varan bir hızla gidiyorsa dünyada geçen bir yüzyıla karşılık geminin içinde ancak 14,1 yıl geçiyor demektir. Zaman böyle ağır ağır giderken gemi adamları hem görevleri gereği hem de vakit öldürmek için yanından geçtikleri gezegenleri inceleyecek, onların yerlerini belirleyecek, görüntü analizleri yapacak, yer çekimlerini hesaplayacak ve yörüngelerini ölçeceklerdir. Son olarak da koşulları dünyamıza en çok benzeyen bir gezegeni iniş yeri olarak seçeceklerdir. Bunda amaç tükenmeye yüz tutan yakıtlarını yenilemektir. İnilecek gezegenin dünyamıza çok benzediğini düşünelim. Daha önce de belirttiğim gibi bunun olmaması için hiçbir neden yoktur. Gezegen dünyamızın 8000 yıl önceki durumuna benzemekte ve üzerindeki uygarlık da aynı aşamayı yaşamaktadır. Elbette bütün bunlar inişten önce gemideki araçlarla belirlenmiştir. İnilecek alan, bölünebilir maddi kaynaklarına en yakın olan bölgedir. Gemideki araçlar, uranyum madenlerinin hangi dağ sıralarında bulunabileceğini de güvenilir ve çabuk bir biçimde gösterirler. İniş, tasarlanan biçimde gerçekleştirilir. Gemi adamlarının gözüne ilk çarpan şey, taştan araçlar yapan, mızraklarla vahşi hayvan avlayan, otlaklarda koyun ve keçi sürüleri güden, ilkel biçimde çanak çömlek ve ev gereçleri yapan bir takım yaratıklar olur. Acaba bu ilkel yaratıklar, gökten inen canavar ve içinden çıkan garip şeyler hakkında ne düşünürler? Herhalde ilk yapacakları şey yerlere kapanıp yüzlerini toprağa gizlemek olacaktır. O güne kadar aya ve güneşe tapmışlardır ama şimdi olan korkunç bir şeydir. Tanrılar gökten inmişlerdir. Olayın ilk heyecanı geçince ilkel yaratıklar bir kaya ardında geçip olanı biteni izlemeye koyulurlar. Az ötelerinde kafalarında çubuklu şapkalar taşıyan, geceyi gündüze çevirebilen tanrılar harıl harıl çalışmaktadırlar. Yabancılar hiç güç harcamadan göğe yükselirken gezegen sakinleri neredeyse küçük dillerini yutarlar. Bilinmeyen hayvanlar homurdana vızıldaya gökte uçmaya başlayınca da yüzlerini yine toprağa gömerler. Son olarak tüyler ürpertici bir bum sesi duyulur. Yaratıklar çil yavrusu gibi dağılarak mağaralarına kaçışırlar. Artık astronotlarımız onların gözünde yüce birer tanrıdır. Günler geçer. Uzay adamları yoğun çalışmalarını sürdürürler. Bir gün rahipler ve büyücülerden oluşan bir topluluk tanrılarla ilişki kurmak için ilkel içgüdüleriyle kestirdikleri başkana yaklaşırlar. Yanlarında konukseverliklerini gösterecek armağanlar vardır. Uzay adamlarımız elektronik beyin aracılığıyla onların dillerini hemen öğrenirler ve nezaketlerine teşekkür ederler. Uzun uzadıya kendilerinin tanrı olmadığını, tapmaya değer bir üstünlük taşımadıklarını anlatırlarsa da sonuç alamazlar. İlkel dostlarımız başka türlü düşünememektedir. Onlar yıldızlardan gelmiş, büyük güçler göstererek mucizeler yaratmışlardır. Tanrılardan başka bir şey olamazlar. Uzay adamları direnerek yardım teklif ederler. Yine sonuç yoktur. Olan bitenler çoktan karşılarındaki ilkel yaratıkların anlayış sınırlarını aşmıştır. İniş gününden sonra olacakları tam olarak kestirmek güçtür. Ancak aşağıdaki eylemlerin önceden düşünülmüş bir tasarı gereğince uygulanabileceği düşünülebilir. Nüfusun bir bölümü kazanılarak dünyaya dönüş için gerekli olan uranyumun araştırılması ve çıkarılması için eğitilir. Yaratıkların en akıllısı kral seçilir. Gücünün apaçık belirtisi olarak tanrılarla doğrudan doğruya ilişki kurabileceği bir telsiz aracı verilir. Uzay adamlarımız onlara basit uygarlık gereklerini ve bir takım ahlak kavramlarını öğretirler. Özellikle seçilmiş kadınlar gemi adamlarınca döllenir. Böylece doğal evrimin birkaç aşamasını atlayan bir soy doğar. Bu soyun uzayda uzmanlaşabilmesi için ne kadar zaman geçmesi gerektiğini kendi tecrübemizden biliyoruz. Neyse, uzay adamlarımız dönüş yolculuğuna başlamadan önce arkalarında ancak çok çok sonra yüksek teknik yetenekleri olan ve matematik temellere kurulmuş bir uygarlığın anlayabileceği iz ve işaretler bırakır. Gezegen yaratıklarını kendilerini ileride bekleyen tehlikelere karşı uyarmanın ne ölçüde yarar sağlayacağını da kestirmek pek güçtür. Onlara korkunç kıtalar arası savaşları ve atomik patlamaları konu olan filmler gösterdik ve savaşın iğrençliğini anlattık diyelim. İleri uygarlık düzeyine ulaşan ve tarih kitapları tiksindirici savaştan geçilmeyen 20. yüzyıl dünyalısı bile durmadan savaş ateşiyle oynadığına göre onların da her şeye rağmen bir gün aynı çılgınlığa düşeceklerini düşünmek yerinde olur sanırım. Uzay gemisi Evrenin karanlıklarında kaybolup gidince geride kalan dostlarımız bu inanılmaz mucizevi konuşmaya başlayacaklardır. Tanrılar buradaydı. Başlarından geçenleri babadan oğula, anneden kıza geçecek destanlar biçimine sokacaklar, tanrıların geride bıraktıkları armağanları, küçük araçları tapınaklarına kaldırarak kutsal emanetler olarak koruyacaklardır. Eğer yazıyı keşfetmişlerse, olanları korkunç, olağanüstü ve mucizevi diye niteleyerek yazmaya koyulacaklardır. Kitapları ve resimleri sağır edici gürültülerle gökten inen bir uçan gemiyi ve altın elbiseli tanrıları anlatacaklardır. Denizlerin ve karaların üstünde uçan savaş arabalarından, korkunç silahlardan söz edecek, tanrıların geri dönmeye söz verdiklerini altını çize çize belirteceklerdir. Bir zamanlar gördüklerini kayalara çizmeye koyulacaklardır. Kafalarında başlıklar ve çubuklar bulunan şekilsiz devler, göğüslerinde çantalar taşıyan yaratıklar, ne olduğu bilinmeyen varlıkların binip gökyüzünde dolaştıkları toplar, üstünde ışınların fışkırdığı değnekler, kocaman böceklere benzeyen ve taşı tarayıcı olduğu kesin olan garip biçimler. Uzay gemimizin ziyaretinin doğuracağı türlü etkiler saymak da bitmez. Kitabımızın ileri sayfalarında eski çağlardan dünyamızı ziyarete gelen tanrıların da ne gibi izler bıraktıklarını göreceğiz. Gezegende bıraktığımız dostlarımızın bu olanlardan sonraki hayatlarını izlemek kolaydır. Gizlice seyrettikleri tanrılardan epey yeni şey öğrenmişlerdir. Geminin indiği alan kutsal bölge olarak açıklanır. Din merkezi sayılabilecek olan bu alanda belirli dönemlerde hac toplantıları yapılır ve tanrıların kahramanlıkları anlatılır. Astronomik kurallara uygun piramitler ve tapınaklar kurulur. Yüzyıllar geçer. İnsanlar çoğalır ve savaşa başlar. Sonunda kutsal yerlerin çoğu toprak altında kalır. Daha sonra tanrıların yerlerini bulan başka kuşaklar gelir. Kazılar yapılır ve bu kuşakların karşısına binlerce anlaşılmaz kalıntı çıkar. İşte biz bugün aynı aşamadayız. Üstelik Ay'a inmeyi ve uzayın birçok sırrını çözmeyi de başardığımız için düşünce boyutlarımız oldukça geniş. Dev bir geminin güney denizlerindeki ilkel yerlileri ne ölçüde etkilediğini biliyoruz. Cortez'in Güney Amerika insanlarını nasıl korkuttuğunu kitaplarımız yazıyor. Bu bakımdan silik de olsa bir uzay gemisinin tarih öncesinde nasıl etkili olduğunu düşünebiliriz. Şimdi soru işaretleri ormanını meydana getiren açıklanamamış kalıntılar dizisine yeni bir açıdan bakmalıyız. Bir araya geldiklerinde tarih öncesi uzay yolculuklarından arta kaldıkları anlamını taşıyorlar mı? Bizi geçmişin karanlıklarına götürürken aynı zamanda geleceğimiz için yaptığımız tasarılara ışık tutuyorlar mı?